Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz 2. Petrus mektubunun 3. bölümüne geldik. Bu bölümde 1. Rabbin dönüşü konusundaki tutumları dinden dönenlerin sınanmasını oluşturur. 2. Tanrı'nın dünya için olan programı ve 3. imanlılara öğütler olmak üzere 3 ana ayrım vardır. Bu bölüm Petrus'un yazmış olduğu bir başka önemli bölümdür. Rabbin dönüşü konusundaki tutumları dinden dönenlerin sınanmasını oluşturur. Petrus 3. bölüm 1. ayette şöyle diyor: "Sevgili kardeşler, şimdi bu benim size yazdığım 2. mektuptur." Her iki mektubumda da bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım. Simon Petrus her iki mektubu yazanın da kendisi olduğunu çok açık bir şekilde bildirmektedir. Temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım derken, buradaki temiz sözcüğü en iyi çeviri değildir. Daha iyi bir seçim, içten olabilirdi. Petrus'un zamanındaki kutsalların, yani Mesih inanlılarının düşüncelerinin günümüzde bizim düşüncelerimizden daha temiz olduğunu sanmıyorum ki, ben temiz düşüncelere sahip olduğunu düşündüğüm birini daha bulamadım. Eğer siz temiz düşünceli olduğunuzu düşünüyorsanız ben daha sizinle tanışmadım. Büyük bir kentten çıkan ve tefekkürü vurgulayan bir tarikat vardı. Birçok tarikatın sahip olduğu üzere büyük bir tapınak yapmak yerine bu tarikat insanların gidip güzel düşünceler düşüneceği küçük kulübeler hazırlamıştı. Bu kulübelerde güzel resimler vardı. Mobilyalar, halılar uzun tüylüydü. Ve insana kendini iyi hissettirecek her türlü konfor vardı. Çok çok güzeldi. İnsanların bu kulübede oturup da pak düşünceler düşünmeleri gerekiyordu. Yıllar önce bu kentteyken bunu okumuştum ve denemeye karar verdim. Tarikatın kulübelerine gitmeyi istemiyordum. Bu yüzden otel odamda oturdum. Duvarlarda resimler vardı. Tabii ki büyük ressamların eserleri değildiler ama o da güzeldi. Orada oturup kendi kendime şimdi güzel şeyler düşüneceğim dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Sadece hayatımda düşündüğüm en kötü, en pis şeyleri düşünebildim. Değerli dostum, bizim düşüncelerimiz temiz düşünceler değildirler. Ve Petrus'un söylemek istediği şey temiz olmaktan çok içtendir. Candan, yürekten, içten gerçek imanlılara hitap ediyor. Bu konuları anımsatarak temiz düşüncelerinizi uyandırmaya çalıştım diyor. Onlara yeni bir şeyden söz etmeyecek, sadece onlara bazı şeyleri hatırlatmayı istiyor. Bir adam bana, benim hafızam çok iyidir. Sorun unutkanlığımın daha da iyi olması demişti. Birçoğumuz da aynı sorundan muzdaribiz. Ve Simon Petrus da bu konuda size kendi deneyimlerinden bir şeyler anlatabilirdi. Düşmanın yaktığı ateş de ellerini ısıtırken, Rabbi inkar ettiği gece, Rab İsa'nın ona kendisini inkar edeceğini söylediği gerçeğini unutmuştu. Kutsal kitaptaki kayıt bize, Rab arkasına dönüp Petrus'a baktı. O zaman Petrus, Rabbin kendisine bu gece horoz ötmeden önce beni 3 kez inkar edeceksin dediğini hatırladı. Gördüğünüz gibi Petrus bunu tamamen unutmuştu. O da bizim zayıflıklarımıza sahipti. Bu yüzden bizim içten düşüncelerimizi anımsatma yoluyla uyandırmaya çalışıyor. Anımsamalarını istediği şey ne? 2. Petrus 3. bölüm 2. ayette şöyle diyor: "Öyle ki kutsal peygamberlerin önceden belirttiği sözleri ve habercileriniz aracılığıyla Rabbin ve kurtarıcının verdiği buyruğu anımsayın." Kutsal peygamberler eski antlaşmanın yazarlarıdır. Ve elçilerin aracılığıyla ya da habercilerin aracılığıyla verdiği buyruğu Simon Petrus'un kendisini diğer elçilerden daha yüksek bir konuma koymadığına dikkat edin. O elçilerden sadece biridir. Bu mektubu değerli dostum bitirmeden önce Pavlos'un yazdığı bir şeyden söz edecek. Bu da onun Paulus'u da elçilere dahil ettiğini göstermektedir. Kendilerine hatırlatacağı şeylerin diğer elçiler tarafından da yazıldığını ve eski antlaşma peygamberlerinin de bunları konu aldıklarını söylüyor. Şimdi konuya dikkat edin. Bakın 3. ayette ne diyor? İlkin şunu bilmelisiniz. Son günlerde tutkuları uyarınca yürüyen, alaylı havalar takınan alaycılar türeyecek. İlkin şunu bilmelisiniz. Bu öncelikle bilmeleri gereken bir şeydi. Son günlerde türeyecek. Sözünü ettiği son günler sizlerin ve benim yaşadığımız günlerdir ve bu günler kilise göğe alındıktan sonra, yani inanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra büyük sıkıntı zamanıyla devam edecektir. Alaycılar 2. bölümde çok açık bir şekilde tanımladığı inançtan dönen kişilerdir. Bu alaycılar belli ki kiliselerin üyeleri, birçokları Tanrı sözünü izlemeye çalışmayarak kendi tutkularının, kendi arzularının ardından giden pastörler olacaklardır. Çünkü kutsal kitabın gerçeklerine saldıranlar bu tür kişilerdir. Bir adam günahlarından vazgeçmeye, Mesih'i kabul etmeye razıysa Tanrı sözünü ona bildirecektir. Elçi Pavlos 2. Korintoslar 3. bölümde zihinlerinin üzerinde bir peçe olduğunu ama eğer yürekleri Tanrı'ya dönerse peçenin kaldırılacağını söylemişti. Bu kişilerin sorunları entelektüel değildir. Bu kişilerin sorunları yürek sorunudur. Bu yüzden ortaya sahtelik içindeki tartışma konularını atıyorlar. Soracaklar, hani vaat edilmişti, gelecekti, ne oldu? Atalar uyyalıdan beri yaratılışın başından bu yana her şey olduğu gibi sürüp gitmekte. 2. Petrus 3 ayet 4. Rabbin gelişiyle ilgili vaat ne oldu? Yani İsa'nın 1000 yıllık dönemden önce geleceğini söyleyen sizlerden bazıları yıllardır Rab İsa'nın gelip kiliseyi, inanlılar topluluğunu bu dünyadan alıp götüreceğini, bundan sonra 7 yıllık bir büyük sıkıntı döneminden sonra Rabbin kendi egemenliğini kurmak üzere yeryüzüne geleceğini söylüyorsunuz. Peki nerede? Neden daha gelmedi? Alay edecekler. Mesih'in 2. kez geleceği sadece ateistler ve komünistler tarafından değil, kilise kürsüsünden söz sahibi olan, inanlılar olduklarını söyleyen kişiler tarafından inkar edilecek. Eski antlaşma peygamberleri ne hakkında yazdılar biliyor musunuz? Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne geleceğini yazdılar. İncil'deki elçiler ne hakkında yazdılar? Mesih'in kiliseyi, yani kilise dediğimizde taştan binayı söz etmiyoruz, Mesih'e iman eden inanlılar topluluğudur. Mesih'in kiliseyi dünyadan almaya gelişi, yani inanlıları dünyadan almaya gelişi, sonra büyük sıkıntı dönemi ve sonra da egemenliğini kurmak için yeryüzüne geleceği hakkında yazdılar. Eski antlaşma peygamberlerinin kilise hakkında yazmadıklarına dikkat edin. Hiçbiri bunu yapmamıştır. Evet, eski peygamberler kilise hakkında yazmadılar. Eski antlaşma peygamberleri Mesih'in egemenliğini kurmak için yeryüzüne gelişi hakkında yazmışlardır. Kendisine ait olanları almak için geleceğini bildiren ilk olarak Rab İsa olmuştur. Yuhanna 14. bölümde kaydedilmiş olduğu gibi size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider ve size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım demiştir İsa Mesih. Rabbin bizim için hazırlayacağı yer burada değildir değerli dostum. Zeytinlik dağının diğer tarafında değildi. Eğer bundan kuşku ediyorsanız oraya bakabilirsiniz. Orası ıssız bir yerdir. Rabbimiz cennete döndü ve bizim için hazırladığı yer de oradadır. O bizim için geri dönmeye söz vermiştir. 1. Seranikliler 4:17'de onunla havada buluşacağımız yazılıdır. Yeniden tekrar edeyim. Eski antlaşmada Mesih'in gelişiyle ilgili peygamberlikler onun yeryüzünde egemenliğini kuracağını söyler. İncil'de gelişi ilk kez kiliseyi dünyadan alıp götürmek ve sonra yeryüzünde egemenliğini kurmak amaçlıdır. Atalarımızın ölümünden beri her şey yaratılışın başlangıcında olduğu gibi duruyor. Bu alaycıların sunacağı kanıttır. Ve bu arada günümüzde en yaygın tartışma konusu olduğunu söyleyebilirim. Atalar Adem'e kadar uzanır. Alaycılar, aman durum bozulmasın, her şey olduğu gibi devam etsin telaşındadırlar. Geçmişte sıra dışı hiçbir şey olmamıştı. Her şey normal bir şekilde akıp gitmişti. İnsan evrim geçirmişti ve geçmişte her şey gayet yumuşak ve hoş şekillerde gelişmişti. Ama Petros, bu konuda kesinlikle hatalısınız. Geçmişte hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorsanız oturun size anlatayım diyecektir. Şimdi Petros, üçü bir arada olan dünyadan söz edecektir. Bu bizim için sıra dışı bir şey değildir. Yaşlılar, ikisi bir arada ayakkabı boyası kullandıklarını hatırlarlar. Sonra üçü bir arada bir yağ çıkaran bir dikiş makinesi firması vardı. Sizler ve ben de üçü bir arada olan bir dünyada yaşıyoruz. Tek dünya hakkında çok şey işitiyoruz ve dünyanın, bir dünya diktatörünün dünyayı egemenliği altına alacağı güne doğru ilerlediği kesindir. Düşünen insanların kafasında bu konuda herhangi bir şüphe olduğunu sanmıyorum. Yüzyılımızın büyük düşünürleri bir kriz noktasına ve insanın yeryüzündeki yaşamının sonuna vardığımız sonucuna varmışlardır. Petros, üç dünyayı bir arada sunar. Şimdi bir numaralı dünyaya, yani eskiden var olan dünyaya bakalım. Şöyle diyor Petros, ne var ki? Şu gerçek kendi istekleriyle gözlerinden kaçmaktadır. Gökler, Tanrı sözü aracılığıyla çok öncelerden vardı. Yeryüzü de suların içinde su ile oluşmuştu. Öncelerin dünyası bu suların baskınıyla mahvoldu. 2. Petros 3, 5-6 ayetler. Petros onların bu konuda bilerek, isteyerek bilgisiz olduklarını söylüyor. Bu sözler birçok bilim adamını ve profesörü kötü bir ışık altına oturtuyor. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu yani. Dünyanın içindeki insanlar ve hayvanlar yok olmuştu. Bu Adem'in yeryüzüne konulmasından önceki dünyadan da söz ediyor olabilir. Nuh'un zamanındaki tufandan da söz ediyor olabilir. Bu iki görüş arasında uzun süre gidip geldim ama şimdi ikincisinde karar kıldım. İlk görüşe gelince birçok tanrı bilimcinin yaratılış 1 ile yaratılış 1-2 arasında bir aralık olduğuna ve o zaman büyük bir felaket olduğuna inandığını söylemek istiyorum. Günümüzde bu görüş bilim adamı olan Hristiyanların çoğu tarafından genelde reddedilmektedir. Ancak bilim adamları yıllar geçtikçe görüşlerini değiştirmektedirler ve ben henüz onların düşüncesine katılmaya hazır değilim. İnsan yeryüzüne konulmadan önce Adem'den önceki dünyada bir yargı gerçekleşmişti. Neler olup bittiği hakkında Yeşaya 14, 12-14 ayetler arasında bir bildiri vardır. Şöyle diyor, ey parlak yıldız, Seher'in oğlu, göklerden nasıl da düştün? Ey ulusları ezip geçen, nasıl da yere yıkıldın? İçinden göklere çıkacağım dedin. Tahtımı Tanrı'nın yıldızlarından daha yükseğe koyacağım. Safon'un doruğunda, ilahların toplandığı dağda oturacağım. Bulutların üstüne çıkacak, kendimi yüceler yücesiyle eşit kılacağım. İblis Tanrı'dan farklı olmayı istemişti dostum. İblis Tanrı'nın yerini almak istemişti ve yeryüzünde de küçük tanrılar olmayı isteyen bir sürü insan vardır. Kendi kurtuluşunu sağlamak için çalışan herkes, teorisi kendisinin cennet için yeterince iyi biri olduğu olan kutsal bir tanrıyla karşı karşıya olduğu gerçeğini görmezlikten gelen herkes böyledir. Bu kişiler insanın günahlı olduğunu, insanın kayıp olduğunu, Tanrı'nın kendisi için bir kurtuluş yolu sağladığının bilincine varmıyor gibidirler. Rab İsa Mesih, benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez demiştir. İsa Mesih, yol, gerçek ve yaşam benim. Ben olmadan, benim aracılığım olmadan kimse Tanrı'ya gelemez. Bunu söyleyenin Tanrı insan olduğunu unutmayın. Siz babaya kendi başınıza gidebileceğinizi düşünüyorsanız, Aslında biraz çekil bakalım. Tanrı, senin yanında oturmaya geliyorum çünkü ben de bir tanrıyım diyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi bu iblisin arzusuydu. Ve iblis, Lucifer, Seher'in oğluna katılan büyük bir melekler kalabalığının da cennetten atılmasına neden olan bir yargıyla sonuçlandı. Diğer bir olasılık, Petros'un Nuh'un zamanında gerçekleşen suyla yargıdan söz edişidir. Petros'un hangi yargıdan söz ettiğini birkaç önde gelen kutsal kitap bilginine sordum. Aralarında görüş ayrılıkları vardı ancak çoğu Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyordu. Bence burada önerilen şey de kesinlikle budur. Tufandan önceki uygarlık tufanla yok edilmişti ve bunun hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır. Kildanilerin antik Ur kentinin bulunduğu yerde yapılan kazılar, burada birkaç uygarlığın yok olduğunu göstermektedir. Kazıda arkeologlar tufan yüzünden üzerinde epey çöküntü olan büyük miktarda kum ve çamurla karşılaşmışlardır. Sonra bütün bunların altında çok yüksek bir uygarlığın kalıntılarını buldular. Ben şahsen Petros'un direkt olarak Nuh'un zamanındaki tufandan söz ettiğini düşünüyorum. Ve yeryüzünün de böylesi bir tufan hakkında bol bol kanıt içerdiği kesindir. Petros'un bu yargı zamanından mı yoksa Nuh'un zamanındaki yargıdan mı söz ettiği bir tahmin konusudur. Dünyanın ne zaman suyla, tufanla mahvolduğu konusunda hangi görüşü savunduğunuz fark etmez. Önemli olan değerli dostum, geçmişte bir zamanda gerçekleşmiş olduğudur. Büyük bir felaketin gerçekleştiği hakkında bol bol kanıt bulunmaktadır. Şimdi Petros iki numaralı dünyayı, yani şimdiki dünyayı sunuyor. Siz ve ben iki numaralı dünyada yaşıyoruz değerli dinleyicilerimiz. 2. Petros 3.7'de şöyle diyor. Bugünkü gökler ve yeryüzü ise aynı söz aracılığıyla olduğu gibi korunarak ateşi bekliyor. Bunlar Tanrı saymazların yargılanacağı ve mahvedileceği güne saklanıyor. Bu ayet şimdiki yeryüzünün ateşle mahvolmak üzere saklandığını söylüyor. Bu arada bunun çok ilginç bir deyim olduğunu söylemek istiyorum ve sadece ateş için değil, ateş ile korunduğu anlamına gelir. Burada önerilen düşünce şimdiki dünyanın içinde yaşayan onu mahvedebilecek güçler olduğudur. Tanrı göklerden ateş yağdıracak değildir. Bu dünya kendi yargısını içinde taşımaktadır. Bunu günümüzde ne kadar da iyi biliyoruz. Sizler ve ben değerli dostum bir barut fıçısının ya da daha açık konuşursak bir atom bombasının üzerinde yaşıyoruz. Bir daha asla bütün dünyayı yok edecek bir tufan olmayacaktır. O yargı geçmiştir. Su geçmişte var olan dünyayı yok etmiştir. Şimdi var olan dünya başka bir yargı için, ateşle yapılacak bir yargı için saklanmaktadır. Yani dünyadaki şimdiki düzen geçicidir. Bir başka yargıya doğru ilerlemektedir ve Petros 10. ayette bize bu konuda daha çok ayrıntı verecektir. Saklanıyor diyor. Bugünkü gökler ve yeryüzü ise aynı söz aracılığıyla olduğu gibi korunarak ateşi bekliyor. Bunlar Tanrı saymazların yargılanacağı ve mahvedileceği güne saklanıyor. Saklanıyor sözcüğü Rab-i İsa Mesih'in kendisi için hazineler biriktiren adam hakkındaki öyküyü anlatırken kullandığı sözcüktü. Tanrı bu evreni nasıl yarattığının sırrını saklamaktadır ve insan Tanrı'nın gizli hazine evine zorla girmiş gibidir. İnsan gerçek bir Pandora kutusu açmış gibidir ve günümüzde düşünen insanlar korkmaktadırlar. Atom bombası üzerinde çalışan bir uzman birkaç yıl önce bir dergide makalesine "Ben korkmuş bir insanım ve sizi de korkutmak istiyorum" sözleriyle başlamıştı. Bir devlet adamı "Zaman kısa" demişti. Ünlü bir derginin editörü Bay Luke, savaştan sonra ülkelerine ilk dönen bir grup müjdeciye hitap ediyordu. Konuşmasını büyük bir kentte yapıyordu. Çin'de bir müjdecinin oğlu olarak küçük bir çocukken babasıyla sık sık Mesih'in bin yıllık dönemden önce geleceği konusunu konuştuklarını ve kendisinin bu öğretiye inanan bütün müjdecilerin fanatik olmaya yatkın olduklarını düşündüğünü söyledi ve sonra, "Şimdi bu görüşte bir gerçek olduğunu düşünmeye başlıyorum," dedi. Amerikalı bir tarihçi, "Dünyanın her yanında geleceğin ufkunu tarayan düşünürler ve araştırmacılar, uygarlığın değerlerini değerlendirmeye ve geleceği hakkında varsayımlarda bulunmaya çalışıyorlar," der. Yine bir başka uzman da, "Beş kıtanın duvarındaki el yazısı şimdi bizlere yargı gününün yakın olduğunu bildiriyor," demiştir. Felaket borazanının sesi fazlasıyla çok kulağa erişiyor, zaman kısa demiştir, demişti başka bir uzman. Başka biri, "Bu dünyanın sonu yakın, adına hayat dediğimiz her şeyin sonu yakın," diye bildirmiştir. General MacArthur, "Son fırsatımızı da kullandık," demiştir. Eski cumhurbaşkanlarından Eisenhower, "Dünyanın her yerinde ahlaksal bir yenilenme olmadan bizim için hiçbir umut yok. Bir gün atom bombasının patlamasıyla hepimiz toz olacağız," demiştir. Bir üniversite dekanı, "Son çok uzaklarda olamaz," demiştir. Yaşamın her düzeyinden insanlar bu şekilde konuşuyorlarsa değerli dostum, kutsal kitaba inanan ve bütün bu yıllar boyunca dünyanın üzerine gelmekte olan yargı ve dünyanın nasıl yok edileceği konusunda çok açık bilgi almış olan siz ve ben ayık ve uyanık olmalıyız. Beni yanlış anlamayın. Tanrı'nın dünyayı yok etmek için atom bombasını yöntem olarak kullanacağını söylemiyorum. Sadece insanların sonunda 2. Petros'taki bu ayetin anlamlı olduğunu anladıklarını söylüyorum. Petros ne diyordu? "Ne var ki şu gerçek kendi istekleriyle gözlerinden kaçmaktadır. Gökler Tanrı sözü aracılığıyla çok öncelerden vardı. Yeryüzü de suların içerisinde su ile oluşmuştu. Öncelerin dünyası bu suların baskınıyla mahvoldu. Bugünkü gökler ve yeryüzü ise aynı söz aracılığıyla olduğu gibi korunarak ateşi bekliyor. Bunlar Tanrı saymazların yargılanacağı ve mahvedileceği güne saklanıyor." Tanrı'nın, değerli dostum, bu evreni yok etmesinin yolu sadece mantıklı değil, aynı zamanda da bilimseldir. Elçi Petros 13. ayette şöyle diyor, "Tanrı'nın vaadi uyarınca doğruluğun konut kurduğu yeni gökler ve yeni bir yeryüzü bekliyoruz." Bugün değerli dostum, dünyada doğruluk barınmamaktadır. Doğruluk yok, doğruluk bu dünyada kendini rahat hissetmemektedir. Dünyanın değişik başkentlerinde kendini rahat hissetmemektedir. Sizin oturduğunuz yerde doğruluk kendini rahat hissetmemektedir. Ama doğruluk yeni yer ve yeni gökte barınacaktır. Shakespeare, Hamlet adlı eserinde kendi zamanının dünyasını kötü olarak tanımlamıştı. Bazı şairler çok süslü bir dille konuşup güzel konuşma açısından yükseklere erişmişler ama bence durumu yanlış yorumlamışlardır. Örneğin bir şair şöyle yazmıştır. "Tarla kuşu uçuyor, salyangoz dikenin üzerinde, Tanrı cennette, dünyadaki her şey yolunda." Tarla kuşu uçuyor, salyangoz dikenin üzerinde, aslında benim bahçemde. Tanrı cennette ama günümüzde dünyadaki her şey yolunda değil. Gelecek olan bir başka dünya, yeni bir yer ve yeni bir gök olduğu için seviniyorum. Harika olacak. Her zaman eski arabamı yeni bir arabayla takas etmeyi sevmişimdir. Tanrı yeni model bir yeryüzü getirecektir ve geldiğinde ben mutlu olacağım. Bu harika bir yeryüzü olacaktır. Çünkü doğrulukla nitelenecektir ve doğruluğun gerçekten içinde barınacak bir yeryüzü olacaktır.